Ayrım 13.
Ben Hatt İmparatoru'nun kızı ve Mısır'ın müstakbel kraliçesiyim dedi. Büyük Ramses nikahımızı kıymak için beni bekliyor. Beni iyi karşılayın. Yoksa Firavun'un öfkesi sizi ateş gibi yakar. Kalenin komutanı göründü. Prensese, sizin arkanızda bir ordu var dedi. O bir ordu değil, benim muhafız kıtam. Bu Hititli savaşçıların tehdit edici bir halleri var. Yanılıyorsunuz komutan, size gerçeği söyledim. Ben başkentten herhangi bir emir almadım. Benim geldiğimi hemen Ramses'e bildirin. 32. Ameni hasta olmuştu. Gözleri kızarmış ve ciğerleri dolmuş olan katip zorlukla soluk alıyordu. Şubat'ta geceler çok soğuk oluyor, gündüzleri ise solgun güneş havanın ısınmasına yetmiyordu. Ameni'nin ısınmak için ısmarladığı yüklü miktardaki odun bir türlü gelmemişti. Keyifsizliğinin acısını aslarından birinden çıkarmak üzereydi ki ordudan gelen bir kurye Güney Suriye'deki Aya Kalesi'nden gelen haberi masasının üzerine koydu. Ameni ard arda gelen hapşırıkları arasında şifreli mesajı çözdü. Kadın keten elbisesinin üzerine yün bir palto geçiren, boynuna bir fular saran katip ciğerleri ateş gibi yandığı halde Ramses'in bürosuna kadar koştu. Majeste, inanılmaz bir haber. Hattuşil'in kızı Aya'ya gelmiş. Kale komutanı buyruklarınızı bekliyor. Ramses gecenin bu geç saatinde fitile tütmeyen yağ kandillerinin ışığında çalışıyordu. Çınar ağacından yapılmış yüksek fener direklerinin üzerine konmuş olan bu kandiller gözleri yormayan ve her tarafı aydınlatan bir ışık yayıyordu. Ramses, bunda bir yanlışlık olmadı dedi. Yoksa Hattuşil kızının yola çıktığını bildirirdi. Kale komutanı bir düğün alayı olduğunu iddia eden koca bir Hitit ordusuyla karşı karşıya olduklarını söylüyor. Kral mangallarla ısıtılan geniş bürosundan birkaç adım yürüdü. Bu bir hile Ameni. Haddinin içindeki gücünü sınamak için Hattuşil'in yaptığı bir hile. Konvoy baş kaldırmış askerlerin saldırısına uğrayabilirdi. Kızını bir yem gibi kullandı. Şu anda Hattuşil'in içi rahat etmiştir. Meren Ptah prensesi korumak için öngörülen biriyle Suriye'ye gitmek üzere hemen yola çıksın. Aya kale komutanına kalenin kapılarını açmasını, Hititleri konuk etmesini emret. Ya şayet tehlikeyi göze alıyorum. Çok şaşırmış olmalarına rağmen Hititliler de Mısırlılar da çabucak birbirleriyle kaynaştılar. Kutlamalar yaptılar. Çok eski silah arkadaşlarıymışçasına yediler, içtiler. Putiyapa'nın içi rahat olduğu için Hattuşaş'a dönebilirdi. Meren Ptah'ın koruması altında olacak kızı da bir kısım Hitit askerinin ve ulu kişilerin eşliğinde Piramses'e doğru yoluna devam edebilirdi. Yarın kesin ayrılık olacaktı. Gözleri buğulanan imparatoriçe fethe giden bir insanın tavrına bürünmüş olan güzel kızına baktı. Putiyapa, hiçbir üzüntü duymuyor musun diye sordu. Hiçbir zaman bu denli sevinçli olmadım. Artık birbirimizi görmeyeceğiz. Bu yaşamın yasası. Herkes kendi kaderini yaşar. Benimki de masalsı bir kader. Mutlu ol kızım. Oldum bile. Kırılmış olan Putiyapa yine de kızını kucakladı. Aralarındaki son bağ da kopmuştu. Aya Kalesi'nin çekirdekten asker olan komutanı derinden gelen bir sesle çok anormal bir durum dedi. Bu mevsimde normalde dağlar karla örtülüdür ve hemen her gün yağmur yağar. Şayet bu yakıcı sıcak devam ederse sarnıçlarımızda su kalmayacak. Meren Ptah, buraya kadar cebri yürüyüşle geldik ve askerlerimizden bazıları maalesef hastalandı. Yolumuzun üzerindeki bazı kuyular ve kaynaklar kurumuş. Bu durumda yola çıkarak prensese tehlikeli bir serüvene sürüklemekten korkuyorum. Komutan, çok anormal bir durum diye tekrarladı. Sadece bir tanrı böyle bir hava değişikliğini yapabilir. Meren Ptah bunu duymaktan korkuyordu. Korkarım, haklısınız. Bu kalede koruyucu heykeliniz var mı? Evet. Ama o sadece civardaki kötü cinleri kovabiliyor. İklimi değiştirecek kadar gücü yok. Enerjisi gökyüzünün enerjisine denk bir tanrıya yalvarmak gerekir. Dönüş yolculuğumuza yetecek kadar su yedeğiniz var mı? Ne yazık ki hayır. Burada kalmak ve yağmuru beklemek zorundasınız. Şayet bu yalancı yaz böyle devam ederse Mısırlılar gibi Hititler de su bulamayacak. Kış mevsimindeyiz. Bu kuraklığın yakında sona ermesi lazım. Siz de fark ettiniz komutan. Bu normal bir durum değil. Yola çıkmak tehlikeli. Kalmak da öyle. Subayın alnı kırıştı. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ramses'e durumu bildirmek gerek. Ne yapılması gerektiğini o bilir. Kıha Heliopolis yaşam evinin arşivinde bulduğu 3 uzun papirüs rulosunu Ramses'in çalışma masasının üzerine açtı. Metinler çok açık majeste. Asya'nın iklimine sadece bir tanrı hükmediyor, Set. Ama hiçbir büyücüler kurulu tanrı Set'le doğrudan ilişki kurmak için gerekli yetkinliğe sahip değil. Mevsimleri yerini yerine koyması için Set'le diyalog kurabilecek tek kişi sensin. Böyle olmakla beraber... Devam et oğlum. Böyle olmakla beraber ben böyle bir girişime karşıyım. Çünkü Set'in gücü tehlikelidir ve kontrol edilemez. Benim yeteri kadar güçlü olamayacağımdan mı korkuyorsun? Sen Seti'nin oğlusun. Ama iklimi değiştirmek, şimşeği, yıldırma ve fırtınayı kullanmasını bilmeyi gerektirir. Oysa Set ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir tanrıdır ve Mısır'ın da sana ihtiyacı var. Suriye'ye birkaç kutsal heykel ve yiyecek konvoyu gönderelim. Set'in onların geçmesine izin vereceğine inanıyor musun? Kaha başını eğdi. Hayır Majeste. Öyleyse başka seçeneğim yok. Ya bana teklif edilen girişimde zafer kazanacağım ya da Merenptah, Hitit prensesi ve onlarla birlikte olanlar susuzluktan ölecekler. Ramses'in büyük oğlunun babasına karşı öne sürebileceği hiçbir kanıtı yoktu. Firavun Kaha'ya, Set tapınağından geri dönmezsem şayet dedi, benim yerime Firavun ol ve yaşamını Mısır'a ada. Kale komutanının dairesine yerleştirilmiş olan Hitit prensesi Merenptah'la konuşmak istedi. Kralın oğlu prensesin sinirli ve buyurgan bir havası olduğunu sezdi. Ama onurlu bir hanıma gösterilmesi gereken saygıda kusur etmedi. Neden hemen Mısır'a doğru yola çıkmıyoruz? Şu anda olanaksız olduğu için prenses. Hava çok güzel. Yağmur mevsimi olmasına rağmen kuraklık yaşıyoruz ve yeterli suyumuz yok. Yine de bu korkunç kalede kök salacak değiliz herhalde. Gökler bize karşı. Bizi burada çakılı tutan ilahi bir irade. Büyücüleriniz bu konuda hiçbir şey yapamıyor mu? Aralarında en büyük olanına başvurdum. Ramses'e. Prenses gülümsedi. Siz zeki bir insansınız Merenptah. Sizden kocama söz edeceğim. Umalım da prenses gökler bizim dualarımızı duysun. Hiç kuşkunuz olmasın. Buraya susuzluktan ölmek için gelmedim. Hem zaten gökyüzü ve yeryüzü Firavun'un avuçlarının içinde değil midir? Ne Seteo ne Ameni hükümdarı kararından caydırmayı başarabildi. Akşam yemeği sırasında Ramses, Tanrı Set'in gücünün simgesi olan sığır budundan çıkarılmış bir et parçasını yemiş ve aynı Tanrı'nın himayesinde saklanan sert vaha şarabından içmişti. Ramses ağzını tuzla temizledi. Tuz Set'in terinden oluşmuştu ve tüm besinlerin saklanması için gerekli olan yeryüzü ateşini taşıyordu. Ramses bir süre babasının heykelinin önünde düşüncelere daldı. Babası Set'in adını kullanma cesaretini göstererek fırtınanın efendisinin yeryüzündeki simgesi olduğunu ilan etmişti. Ramses'in Seti'nin yardımı olmadan Seti ikna etmek için hiçbir şansı yoktu. Bir tek kusur tam doğru yapılmayan bir hareket veya yolundan sapmış bir düşünce yıldırım çarpmasıyla sonuçlanırdı. Böylesine korkunç bir gücün karşısında bir tek silah etkili olabilirdi, doğruluk. Seti'nin Ramses'i firavunluk görevine hazırlarken öğrettiği doğruluk. Gece yarısı olunca kral, işgalci İksosların lanetli eski başkenti Avaris'in üzerine kurulmuş olan Set'in tapınağına girdi. Sessizliğe ve yalnızlığa ayrılmış bu yere bir tek firavun yok olma korkusu olmadan girebilirdi. Tanrı Set'in karşısında durabilmek için korkuyu yenmek, sonra dünyaya ateşten gözlerle bakmak, içindeki şiddeti ve sarsıntıları tanımak, evrenin merkezinde yer alan ve insan zekası tarafından algılanamayan başlangıçtaki güç olmak gerekiyordu. Ramses, sunağın üzerine bir kupa şarap ve akasya ağacından yapılmış minik bir antilop heykeli koydu. Çölün aşırı sıcağına ve zor koşullarına dayanabilen bu hayvan, içinde Set'in alevini barındırıyordu. Kral Tanrı'ya, gökyüzü senin ellerinin üzerinde dedi. Yeryüzü de ayaklarının altında. Ne emredersen o olur. Sıcaklığa ve kuraklığa yol açtın. Bize kış yağmurunu geri ver. Set'in heykeli tepki göstermedi. Gözlerindeki soğuk ifade değişmedi. Sana seslenen benim, Ramses. Seti'nin oğlu. Hiçbir tanrının dünya düzenini ve mevsimlerin akışını bozmaya hakkı yoktur. Her tanrı yasaya uymak zorundadır. Öteki tanrılar gibi sen de bu yasaya uyacaksın. Heykelin gözleri kızardı. Birden oluşan bir sıcaklık tapınağı kapladı. Gücünü Firavun'a karşı yöneltme. Onun kişiliğinde Horus ile Set toplanmıştır. Sen benim içimdesin. Senin gücünü karanlıklarla savaşmak ve kargaşayı yok etmek için kullanıyorum. Bana itaat et Set. Kuzey bölgelerine yağmur yağdır. Gökyüzü şimşeklerle aydınlandı ve gök gürültülerinin uğultusu bütün Piramses'i kapladı. Bir savaş gecesi başlıyordu. 33. Prenses Merenptah'ın karşısına dikildi. Bu bekleyişe tahammül edemiyorum. Beni derhal Mısır'a götürün. Sizin güvenliğinize sağlamak için emir aldım. Bu anormal kuraklık devam ettiği sürece yola çıkmak düşüncesizlik olur. Neden Firavun duruma el koymuyor? Bir yağmur damlası prensesin sol omzuna, bir ikinci damla sağ elinin üzerine düştü. Prensesle Merenptah siyah bulutlarla kararan gökyüzüne aynı anda gözlerini kaldırdılar. Bir şimşek yağmur yüklü bulutları deldi, ardından bir gök gürültüsü duyuldu ve yağmur boşandı. Birkaç dakika içinde sıcaklık düştü. Mevsimlerin yasası uyarınca soğuk ve yağmurlu kış yazı ve kuraklığı kovdu. Merenptah, işte Ramses'in yanıtı dedi. Hititli prenses başını arkaya doğru attı, ağzını açtı ve gökyüzünün suyunu kana kana içti. Yola çıkalım, hemen yola çıkalım. Ameni kralın kapısının önünde volta atıp duruyordu. Kollarını kavuşturmuş bir şekilde yerde oturan Seteo ise asık bir suratla önüne bakıyordu. Kaha içinden dualar ederek sihirli bir papirüs okuyordu. Seramana kısa kılıcını keten yağına batırılmış bir bezle 10. keredir temizliyordu. Sardunyalı, Firavun Set'in tapınağından ne zaman çıktı diye sordu. Amini şafak sökerken diye yanıt verdi. Kimseyle konuştu mu? Kıha, hayır dedi. Bir tek sözcük söylemedi. Odasına kapandı. Krallık başhekimini çağırdım. Ramses onu kabul etti. Steo bir saati geçti. Hala onu muayene ediyor dedi. Başrahip, Set'in görünen ve görünmeyen yaraları tehlikelidir. Neferet'in bilimine güven duyalım. Steo, kalbinin sağlığı için ona birkaç ilaç verdim dedi. Sonunda kapı açıldı. Dört adam Neferet'in çevresini sardı. Krallığın başhekimi Ramses tehlikeyi atlattı dedi. Kral bir gün dinlendikten sonra günlük çalışmasına dönecektir. Sıkı giyinin, hava soğuk ve nemli olacak. Pir Ramses'in üzerine yağmur yağmaya başlamıştı. Meren Pıtah'ın komutasında kardeş gibi birleşen Mısırlılar ve Hititler Kenan ülkesini geçti. Sina Dağı'nın baktığı kıyı yolunu izledi ve deltaya girdi. Mola verdikleri her kalede kutlamalar yapılıyordu. Yolculuk sırasında birçok asker silahlarını trompetler, flütler veya davullarla takas etti. Hitit prensesi gözlerini yemyeşil manzaralardan alamadı. Hurmalıklara, verimli tarlalara, sulama kanallarına ve papirüs ormanlarına hayran kaldı. Yeni keşfettiği bu dünya, gençliğini geçirdiği sert iklimli Anadolu yaylasına hiç mi hiç benzemiyordu. Konvoy Pir Ramses'e yaklaştığında başkentin sokakları insan kaynıyordu. Haberin nasıl yayıldığı belli değildi. Ama herkes Hatti İmparatorunun kızının Büyük Ramses'in başkentine kısa bir süre sonra gireceğini biliyordu. Zenginler kendi halinde insanların arasına karışıyor, soylularla işçiler yan yana yürüyor, ortak neşe yüreklere güç veriyordu. Uhri Teşup yanında karısı olduğu halde en önde duruyordu. Olağanüstü dedi. Bu firavun olanaksız bir şeyi başardı. Gözü kamaşan bayan Tanit, Tanrı Set hükmederek yağmur yağdırdı dedi. Onun sonsuz bir gücü var. Bir taş yontucusu, Ramses halkının havası ve suyudur dedi. Onun sevgisi yediğimiz ekmek ve giydiğimiz kumaşlar gibidir. O bütün ülkenin hem babası hem de anasıdır. Tanrıça Hator'un bir rahibesi, onun bakışları, düşünceleri ve ruhları okur dedi. Uhri Teşup kaybetmişti. Benliğinde doğaüstü bir gücü muhafaza eden bir firavuna karşı nasıl savaşabilirdi? Ramses doğa güçlerine komuta ediyor, Asya'nın bile iklimini değiştiriyor, herhangi bir orduyu rahatlıkla yenebilecek nitelikteki doğaüstü yaratıklara hükmediyordu. Hititlerin içine doğduğu gibi imparatorun kızının yolculuğunu hiçbir şey engelleyememişti. Konvoya yapılacak her tür saldırının başarısızlıkla sona ermesi kaçınılmazdı. Anadolu savaşçılarının eski başkomutanı kendini toparladı. Hayır, o diğerleri gibi Ramses'in büyüsüne yenik düşmeyecekti. Uhri Teşup'un tek amacı onun geleceğini mahveden ve gururlu Hatti ülkesini Mısır'a bağımlı bir prensliğe döndüren bu adamı öldürmekti. Gücü ne olursa olsun bu firavun bir tanrı değil, zayıflıkları ve yetersizlikleriyle sadece bir insandı. Kazandığı zaferlerin ve halkın ona duyduğu sevginin sarhoşluğuyla Ramses'in sonunda zihni bulanacaktı. Zaman onun aleyhinde çalışıyordu. Üstelik evleneceği kimse de bir Hitit prensesiydi. O kızın damarlarında baskıya gelmez ve öce susamış bir ulusun kanı dolaşıyordu. Bu evlilik bağıyla barışı perçinlediğini sanan Ramses yanıldığını çok ağır bir bedel ödeyerek anlayacaktı. Bayan Tanit, işte geldi diye haykırdı. Bayan Tanit'in haykırışını binlercesi izledi. Prenses arabasının içinde makyajını bitirmek üzereydi. Göz kapaklarını bakır hidrat silikatından yapılmış yeşil farla boyadı. Küçük bir çubuğun ucuna sürdüğü kurşun sülfür, gümüş ve bitkisel kömürden oluşan siyah renkli karışımla gözlerinin çevresini oval biçiminde çizdi. Eserini aynada seyretti ve beğendi. Eli titrememişti. Genç Hititli Meren Pıtağ'ın yardımıyla arabadan indi. Güzelliği kalabalığı şaşırtmıştı. Üzerinde sedef renkli tenini daha bir belirgin hale getiren uzun yeşil bir elbise vardı. Prensesin davranışları tıpkı bir kraliçeyi andırıyordu. Birden başlar dört nala giden atların ve dönen tekerleklerin gürültüsünün geldiği ana caddeye doğru döndü. Büyük Ramses müstakbel karısını karşılamaya geliyordu. Arabayı çeken iki at, Kadeş Savaşı sırasında Firavun'u terk etmemiş olan iki atının soyundan geliyordu. Bu gösterişli iki savaş atının başlarında ucu mavi boyalı kırmızı tüylerden yapılmış birer sorguç, üzerlerinde kırmızı, mavi ve yeşil renkli pamuklu koşum takımları vardı. Atların dizginleri sağ elinde ilahi ilham asasını tutan hükümdarın belindeki kuşağa bağlanmıştı. Firavun dizginleri tutmadığı halde altın kaplamalı araba hiçbir yere çarpmadan hızla geliyordu. Ramses sesini yükseltme ihtiyacı duymadan konuşarak atlarını yönetiyordu. Firavun hükümdarlığının tanrısal kökenini temsil eden mavi tacını takmış olan kral, üzerindeki giysisiyle tepeden tırnağa altınla kaplanmış gibi görünüyordu. Evet, ışınlarıyla kullarını aydınlatarak ilerleyen Ramses, güneşin ta kendisiydi. Araba Hitit prensesine birkaç adım kala durunca gri bulutlar yarıldı ve güneş mavi renge bürünen gökyüzünde mutlak efendi olarak saltanatını kurdu. Işığın oğlu Ramses bu yeni mucizenin yaratıcısı değil miydi? Genç kadın yere eğik gözlerini kaldırmadan durdu. Kral prensesin sadelikten yana olduğunu fark etti. Boynunda sade bir gümüş kolye, kolunda aynı madenden yapılmış küçük bilezikler, üzerinde süssüz bir elbise vardı. Bu haliyle prensesin muhteşem vücudu daha iyi fark ediliyordu. Kağa Ramses'e sokuldu ve ona mavi seramikten yapılmış bir vazo verdi. Ramses prensesin alnını yağladı. Firavun, işte evliliğin kutsal yağını sürme töreni dedi. Bu yağ seni iki ülkenin efendisinin eşi, büyük kraliçe yapıyor. Kötülük güçleri senden uzaklaşsın. Bugün sen Maat yasası uyarınca görevine başlıyorsun ve horusu ve ilahi ışığın eşsiz güzelliğini gören, dipnot, eski Mısır dilinde Mat Hor Neferurra, Mat Hor olarak kısalttık. Adını alıyorsun. Eşim Mat Hor, bana bak. Ramses ellerini genç kadına uzattı. Prenses çok yavaş hareketlerle ellerini Ramses'in ellerinin içine koydu. Şimdiye kadar korku nedir bilmeyen prenses ilk defa ürküyordu. Binbir çekiciliğini sergilemek için uzun süredir beklediği bu anda heyecanlanmış küçük bir kız gibi bayılıvermekten korkuyordu. Ramses'ten öylesine bir büyü yayılıyordu ki prenses bir tanrının tenine dokunduğu ve hiçbir dayanak noktası olmayan başka bir dünyaya düşeceği hissine kapıldı. Ramses'i baştan çıkarmak. Genç kadın şu anda bu düşüncenin ne kadar boş olduğunu anlamıştı. Ama kaçmak ve haddiye Ramses'ten çok uzağa gitmek istemesine rağmen artık çok geç olduğunu biliyordu. Elleri kralın ellerinin arasında tutsak kalınca gözlerini kaldırıp Ramses'e bakma cesaretini gösterdi. 55 yaşındaki Ramses hayran olunacak kadar yakışıklı, eşine az rastlanan heybetli bir erkekti. Geniş açık alnı, gür kaşları, keskin gözleri, çıkık elmacık kemikleri, uzun ince ve kemerli burnu, yuvarlak, biçimli kulakları, geniş gövdesiyle o incelikli gücün ideal bir bileşimiydi sanki. Artık Mısırlı olan Mat Hor, kendi kanından gelen kadınların ateşli tutkusuyla Firavun'a hemen aşık oldu. Ramses onu arabasına davet etti. Firavun gökyüzüne kadar yükselen gür sesiyle, hükümdarlığımın 34. yılına girerken, haddiyle yapılan barışın sonsuza dek süreceği böylece ilan edilmiştir dedi. Bu evliliğe adanan dikme taşlar Karnak'a, Pi Ramses'e, Elefantin'e, Ebu Simbel'e ve Nubya'daki bütün tapınaklara konulacak. Bütün illerde ve bütün köylerde eğlenceler düzenlenecek ve oralarda sarayın ikramı şaraplar içilecek. Bugünden itibaren Mısır ile Hatti arasındaki sınırlar açılacak. Savaşın ve kinin bulunmadığı geniş topraklarda insanlar ve ticaret malları serbestçe dolaşacak. Ramses'in bu konuşması müthiş bir tezahüratla karşılandı. Elinde olmadan heyecanlanan Urhiteşup da bu büyük sevince katıldı. 34. Çifte direğin en tepesinden güverteye kadar uzanan dikdörtgen yelkeni kuzey rüzgarıyla şişmiş olan kraliyet gemisi tepe doğru hızla yol alıyordu. Geminin provasında duran gemi kaptanı Nil'in derinliğini uzun bir sırıkla sık sık ölçüyordu. Kaptan ırmaktaki akıntıları ve kum tepelerinin bulunduğu yerleri çok iyi bildiği için Ramses ve Mat Hor'un yolculuğunu tehlikeye atacak hiçbir hatalı manevra söz konusu olamazdı. Firavun geminin yelkenini bizzat kendisi çekmişti. Bu sırada genç karısı çiçeklerle süslü kamarasında dinleniyor ve aşçı akşam yemeği için bir ördeğin tüylerini yoluyordu. Üç dümenci doğru yolu göstermesi için üzerine iki sihirli göz çizilmiş olan dümeni tutuyor, bir tayfa bir eliyle korkuluğa tutunarak ırmaktan su çekiyor, maymun kadar çevik bir miço önlerine çıkabilecek bir su aygırı sürüsünü önceden görebilmek için direğin tepesine tırmanıyordu. Gemi tayfası Haddi ile barış antlaşmasının imzalandığı hükümdarlığın o unutulmaz 22. yılında Pir Ramses Büyük Bağ'ın eşsiz üzümlerinden yapılmış olan şarabı büyük bir keyifle içmişti. Eşi benzeri olmayan bu şarap pişmiş topraktan yapılmış konik biçimli küplerde saklanmıştı. Bu küplerin ağzı kil ve saman karışımı tıpalarla kapatılmıştı. Küplerin yan taraflarına lotus çiçekleri ve büyük sırların efendisi Besin figürleri çizilmişti. Bodur ve kısa bacaklı olan Besin, kelamın gücünü ifade etmek için kırmızı uzun bir dili vardı. Ramses, insana canlılık veren havanın tadını çıkardıktan sonra orta kameraya girdi. Mat Hor uyanmıştı. Yasemin kokulu kraliçenin göğüsleri açıktaydı ve üzerinde çok kısa bir etek vardı. Bu haliyle cinsel cazibenin ta kendisiydi. Mat Hor tatlı bir sesle, Firavun ışığın efendisidir dedi. Ardında ateşten bir iz bırakan kayan yıldız, sivri boynuzu ehlileştirilemez bir boğa, yaklaşılamaz suların içinde bir timsah, avını yakalayan bir şahin, hiç kimsenin yenemeyeceği kartal başlı aslan, derin karanlıkları delen bir alevdir. Geleneksel metinlerimizi çok iyi öğrenmişsin Mat Hor. Mısır edebiyatı benim öğrenim yaptığım bilim dallarından biridir. Firavun hakkında yazılmış her şey benim çok hoşuma gider çünkü o dünyanın en güçlü insanıdır. Firavun'un pohpohlanmaktan nefret ettiğini de öğrenmek zorundasın. Ben sözlerimde samimiyim. Benim için şu anda bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Babam sizinle savaşırken sizi düşleyip durdum Ramses. Bana sadece Mısır güneşinin hayat vereceğine inandım. Bugün yanılmadığımı biliyorum. Genç kadın Ramses'in yanına kıvrıldı ve Firavun ona sevecenlikle sarıldı. İki ülkenin efendisini sevmem yasak mı? Bir kadının aşkı. Ramses bunu çoktandır aklından çıkarmıştı. Onun için Nefertari aşk, güzel İset ise ihtiras olmuştu. Ve bu mutluluklar geçmişte kalmıştı. Bu genç Hititli onda söndüğünü sandığı cinsel arzuyu uyandırıyordu. Bu genç kadın çok ustaca kokular sürünüyor ve soyluluğundan hiçbir şey kaybetmeden çekici olmasını biliyordu. Ramses genç kadının vahşi güzelliği ve badem gibi siyah gözlerinin cazibesi karşısında etkilenmişti. Sen çok gençsin Mator. Ben bir kadının majeste ve sizin karınızım. Sizi elde etmeye hakkım yok mu? Geminin purvasına gel ve Mısır'ı keşfet. Ben onun eşiyim. Kral Mator'un omuzlarını bir mantoyla örtüp onu geminin ön tarafına götürdü. Yol boyunca geçtikleri eyaletlerin, illerin, köylerin adlarını söyledi, zenginliklerini anlattı. Sulama sistemlerinin ayrıntılarını açıkladı, geleneklerini ve bayramlarını tarif etti. Sonunda Tebe geldiler. Mator hayranlık dolu bakışlarla ırmağın doğu kıyısındaki Karnak Tapınağı'nı ve tanrıların Ka Tapınağı Luxor'u seyretti. Sessizlik tanrıçasının yaşadığı doruğun hakim olduğu batı kıyısında yer alan, Ramses'in milyonlarca yılın tapınağı Ramessum'un ve kralın kasını taş içinde simgeleyen dev heykelin karşısında Hititli genç kadının hayranlıktan dili tutuldu. Mator, Firavun'a verilen adlardan biri olan arıya benzeyen kişi tanımlamasının çok yerinde olduğunu düşündü. Gerçekten de Mısır, içinde aylaklığın barınamadığı bir arı kovanıydı. Herkesin görev hiyerarşisine saygı duyarak yaptığı bir işi vardı. Tapınaklarda bile hiç durmayan bir faaliyet görülüyordu. Gün boyunca kutsal alanın çevresinde meslek birlikleri çalışıyor, içeride ise rahipler ayinlerini aksatmadan sürdürüyordu. Geceleri gökyüzü gözlemcileri astronomi hesaplarını yapıyordu. Ramses yeni büyük kraliçeye duruma uyum sağlaması için hiç zaman tanımadı. Ramessum sarayına yerleşen Mator, konumunun koşullarına boyun eğmek ve kraliçelik görevini öğrenmek zorunda kaldı. Ramses'i elde etmek için ona itaat etmenin kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Kral arabası polis ve ordu tarafından korunan Deir-ül Medine köyünün girişinde durdu. Arabanın arkasından krallar ve kraliçeler vadilerindeki mezarları kazmak ve süslemekle görevlendirilen zanaatkarlara her zamanki gibi yiyeceklerini getiren bir konvoy geliyordu. Getirilen yiyecekler arasında ekmek somunları, kuru fasulye, taze sebze, birinci kalite balık, kurutulmuş ve salamura yapılmış etler vardı. Yönetim aynı zamanda çalışanların sandaletlerini, giysi kumaşlarını ve merhemlerini de sağlıyordu. Mator arabadan inmek için Ramses'in koluna dayandı. "Buraya ne yapmaya geldik?" Senin için önemli olan şeyi yapmaya geldik. Kral ve kraliçe çifti tüm çalışanlarla ailelerinin tezahüratları arasında heykeltıraşlık dehası, herkesin hayranlığını kazanan 50 yaşlarındaki zanaatkarlar şefinin iki katlı beyaz evine doğru ilerledi. Şef eğilerek, majestelerinin bağışlarına nasıl teşekkür edebiliriz diye sordu. Senin elinin hünerini biliyorum. Senin ve kardeşlerinin yorgunluk nedir bilmeyen kişiler olduğunuzu da biliyorum. Ben sizin koruyucunuzum ve eserlerinizin ölümsüz olması için topluluğunuzu zenginleştireceğim. Siz emredin biz yapalım majeste. Benimle gel. Sana hemen başlaması gereken iki inşaatın yerini göstereceğim. Kral arabası Krallar Vadisi'ne giden yola girdiği zaman Mator'un içi daraldı. Yaşamdan yoksun görünen ve güneş altında yanan dik kayaların görünüşü kalbini sıkıştırdı. Kendisini sarayın lüksü ve konforundan koparılmış hisseden kraliçe taşın ve çölün şokunu yaşıyordu. Krallar Vadisi'nin gece gündüz korunan girişinde değişik yaşlarda 60 kadar saygın kişi Ramses'i bekliyordu. Saçlarını kazıtmış, göğüslerine geniş kolyeler takmış, uzun ve kırmalı peştemallar giymiş olan bu saygın kişiler, üzerine bir deve kuşu tüyü bulunan çınar ağacından yapılmış asaları ellerinde tutuyorlardı. Ramses, "Bunlar benim kral oğullarım," diye açıkladı. Saygın kişiler asalarını kaldırdılar, bir onur kıtası oluşturarak tören alayı halinde hükümdarı izlediler.